Ayrım 27, sayfa 132. Bu insanlar kendileri kılmadıkları halde kimsenin namaz kılmasını engellemiyorlar. Yönetici kendisiyle konuşan bir kimseye alçak gönüllülükle ve en nazik bir biçimde yanıt vermektedir ve ayrıca şaraba düşkünlük de yoktur. Taç ve hamutuyla koşumlanmış bir at, Abu Said'in türbesinin yanında daima bağlı tutuluyor ve onun yeniden kalkacağı ve bineceği vakit için sürekli olarak gece ve gündüz bir bekçi atın bakımını yapıyordu. Abu Said oğullarına demiş ki, ''Ben yeniden aranıza geldiğim zaman beni tanıyamayacaksınız. İşaret, kendi kılıcımla boynumu vurmanız olacak. Eğer o ben isem, derhal yaşama geri döneceğim. Parantez içerisinde, yeniden dirileceğim.'' Aslında o bu koşulu başka hiçbir kimse kendisi olduğunu ileri sürmemesi için koymuştu. Bağdat halifeleri zamanında yöneticilerden biri Mekke'ye saldırdı. Parantez içerisinde yukarıda açıklandığı üzere bu kişi Tahir bin Süleyman idi ve 930 yılı Ocak ayında Mekke'ye saldırmıştı. İsmail kaygısız. O sırada Kabe'yi tavaf etmekte olan çok sayıda insan öldürdü. Siyah taşı parantez içerisinde Hacer el-Esved, Kabe'nin köşesinden söküp Lahsa'ya getirmişlerdi. Onlar bu taşa halkı oraya çeken bir insan mıknatısı demişlerdi. Aslında halkı oraya sürükleyen Muhammed'in büyüklüğünü ve soyluluğunu o taşın silip götürdüğünün onların farkında olmadıklarını söylüyorlardı. Çünkü hiç kimse ona özel bir saygı göstermeden siyah taş orada çağlardan beri durmaktaydı. Sonunda siyah taş parayla geri satın alındı ve parantez içerisinde 21 yıl sonra İsmail kaygısız yerine kondu. Lahsa kentinde et için köpek, kedi, eşek, inek, koyun ve benzeri gibi her çeşit hayvan satılmaktadır ve müşteriler ne satın alacaklarını bilsinler diye etin yanına hangi hayvanınsa onun derisi ve başı konuluyordu. Parantez içerisinde anlaşılıyor ki Lahsa'da kedi ve köpek eti yiyen uzak doğu ülkelerinden insanlar da yaşamaktaydı. Bu, Karmatilerin o ülkelerle ticari ilişkilerde bulunduklarını gösterebilir. İsmail kaygısız. Zor yürüyecek ağırlığa ulaşıncaya dek tıpkı otlatılıp beslenmiş koyunlar gibi köpekleri semirtiyorlar, boğazlandıktan sonra onlar yeniliyordu. Dipnot, Lahsa'da en az 80 bin özgür yurttaş, 30 bin köle ve sayıları bilinmeyen yabancılarla birlikte 120'den fazla insan yaşadığını söyleyebiliriz. Kitaba dönüş. Deniz Lahsa'nın 7 fersah parantez içerisinde 42 kilometre doğusundadır. 15 fersah parantez içerisinde 90 kilometre uzaklıktaki Bahreyn adası bu denizdedir. Orada büyük bir kent ve birçok palmiye korulukları bulunmaktadır. O denizin sularında inci bulunmakta ve dalgıçların çıkardıklarının yarısı Lahsa Sultanlığı'na aittir. Lahsa'nın güneyinde Arap Yarımadası üzerinde bulunan Oman vardır. Fakat üç tarafı geçilmesi olanaksız olan çöl ile kaplıdır. Oman bölgesi 80 fersah kare ve parantez içerisinde iklimi tropikaldir. Orada nargil adını verdikleri Hindistan cevizi yetişir. Oman'ın tam doğusunda denizin karşı kıyısında Kiş ve Mokran bulunmaktadır. Oman'ın güneyi Aden'dir. Diğer yönde ise Fars eyaleti bulunur. Lahsa'da o kadar çok hurma vardır ki hayvanlar onunla besleniyor ve bazı zamanlar 1000 mound'dan parantez içerisinde 16 tona yakın fazlası bir dinara satılıyordu. Lahsa'nın 7 parasang parantez içerisinde 42 kilometre kuzeyindeki bölgenin adı Katif'tir. Burada da büyük bir kasaba ve pek çok hurma ağaçları vardır. Oralı bir Arap emiri bir keresinde Lahsa'ya saldırmış ve bir yıl boyu kuşatmayı sürdürmüştü. Lahsa'nın surlarından ancak birini ele geçirmiş ve fazla şey elde edememesine rağmen çok hasar yapmış. O beni gördüğü zaman onlar dinsiz olduklarına göre Lahsa'yı almak kendisi için yıldızların bir şey gösterip göstermediğini sordu. Ona benim fikrime göre ise Lahsa halkı ve bedevilerin o bir yıl boyunca asla tapınma abdesti almayan halk olarak herhangi bir kimsenin dinsizliğe yakınlığı kadar yakın olduklarını söylemenin uygun bulunduğunu anlattım. Kayda geçtiğim bu şeyler benim kendi deneyimlerime dayanıyor, yanlış söylentilere değil. Çünkü ben birbirini izleyen 9 ay boyunca ve ara vermeden onların arasında kaldım. Sütlerini içemiyordum ve her ne zaman içmek için su istesem yerine bana süt sundular. Ben süt değil su ricasında bulununca da bana her nerede su görürseniz onu orada rica ediniz diyorlardı. Onlar bütün ömürleri içinde bir hamam ya da akarsu asla görmemişlerdi. Şimdi artık kendi öykümü döneyim. Yamama'dan Basra'ya gitmek üzere yola çıktığımda sulu ve susuz bazı yol konaklama yerlerine uğradım. 443 Hicri yılın 20 Şaban'ında, parantez içerisinde 27 Aralık 1051, Basra'ya vardık. Dipnot 158. W.M.Texton Jr. Nasser E. Khosrav's Book of Travels, parantez içerisinde Safarname. State University of New York Press, State University Plaza, Albany, New York, 1986, sayfa 86-90. Babailer ve Babai Ayaklanması, sayfa 134. 1239-1240 tarihinde Anadolu'da yükselen Baba İlyas Baba İshak ikilisi önderliğindeki toplumsal başkaldırıyı, büyük halk ayaklanmasını Aleviliğin ihtilalci siyasetlerinden Babayilik yaratmıştır. Babayilik toplumsal halk hareketi, Babek, Hürremi ve Karmati Mazdek komünizmi ihtilalci geleneğinin Anadolu'daki yansımasıdır. Ernst Werner, Babai ayaklanmasının Türkmenliğin artan öneminin ve sultanlığın feodal çözülüşünün ifadesi olduğu söylenmelidir. İsyan aynı zamanda antifeodal özellikler edindi ve böylece bir sınıf savaşı kimliğine büründü, diyor. Dipnot 159. E. Werner, çevirenler O. Esen, Y. Öner. Büyük bir devletin doğuşu, İstanbul, 1986, sayfa 98. Babai ayaklanmasını sadece Türkmenliğin artan önemine bağlamak doğru olmaz. Çünkü Babai hareketi içinde Türkmen boyları çoğunluğu oluşturmakla birlikte Kürtler, Ermeniler, başka Hristiyan gruplar da bulunuyordu. Yani ezilen ve baskı altındaki halk sınıflarıydı onlar. Selçuklu Sultanı ve emirlerinin, parantez içerisinde feodal beylerin, ordularında da Türkmenler vardı ve sultanlığa baş kaldırmış Türkmenlerle çarpışıyorlardı. Eğer Türkmenlik belirleyici olsaydı kılıçlarını soydaşlarına değil, toptan feodallere çekerlerdi. Gerçekte çekenler olmadı değil. Bazıları isyancıların yanında yer aldı. Bazıları da kaçıp uzaklaştı, beylerini terk ettiler. Ama nedenlerinin Türkmenlikle değil, inançla ilişkisi vardı. Ne var ki yukarıda anlattığımız Babek'le savaşmaya gönderilen halife ordusundan ayrılarak 20 bin kişilik birliğiyle karşı tarafa geçen Noktay benzeri bir Türkmen emir katılmamıştı Babai saflarına. Aşağıda Nasir Hüsrev'in tanımlamasına göre Bahreyn Karmatileri başkenti Al-Ahsa'nın tahmini krokisi adı verilen dört tane iç içe çizilmiş daire gösteriliyor. En dıştaki birinci dairenin içerisinde kırsal kesim, parantez içerisinde köyler, mezralar, onun içindeki ikinci dairenin içinde kasaba sukuyuları, onun içindeki üçüncü dairenin içinde kent ve en içteki dördüncü dairenin içerisinde Al-Hicra yazmaktadır. Sultanı ve beyleri Babai isyancılarının elinden kurtarmak, birkaç bin, parantez içerisinde tarihler sadece bin yazıyor, demir donlu paralı Frank şövalyelerine kaldı. Savaştan kaçan ya da isyancılara karşın Türkmen askerleri de tıpkı Babailer gibi Baba İlyas'ın Baba Resulullah yani Allah'ın elçisi Baba olduğuna inanmaya başlamış. Herkes onun mucizevi gücünden yardım bekliyor. Getireceği toplumsal adaletle kendilerini kurtaracak ahir zaman peygamber olarak görüyordu. Demek ki belirleyicilik inanç ögesinin örtü olarak kullanılmasında aranmalıdır. Çünkü Orta Çağ'ın özelliği buydu. Baskı altındaki kitleleri harekete geçirmek için bir peygamberin ortaya çıkması ve onların sınıfsal çıkarlarını koruyup gözlemesi gerekiyordu. Bu da egemen sınıfın din ve inançlarıyla olamazdı. Baba İlyas o dönemden kalan kaynakların parantez içerisinde Dominiken misyoneri Saint Quentinli Simon, Suriyeli Arap yazar Sivit Al-Cezvi, Süryani tarihçi Bar Harbeus Gregorius Abu'l-Farac'ın yazıları belirttiği gibi Baba Resulullah olarak ün yapmış sadece Alevi Türkmen halkın değil, tüm ezilen Sünni ve gayrimüslim yerleşik ve göçer kırsal topluluklar arasında Tanrı'nın babaya göründüğü, ona sultanlık bağışladığı ve kendilerini kurtaracağı yayılmıştı. Dönemin merkezi feodal yönetim ve beylerinin baskısı altındaki toplum onu peygamber kişiliğine büründürerek bir kurtarıcı kabul etmişti. Gordlevski'nin Babai hareketinde belirleyici tanımlamaları çok yerindedir. Mazdek öğretisinin yankıları duyulmaktadır, diyor ve sürdürüyor. Köy, kentin üzerine yürüdü. Köleci çalışmanın perişan ettiği köylülerle zulmedici feodallar arasındaki karşıtlıktan yükselen gerçek bir sınıf savaşı mıydı? Eski düzen köylüleri barış zamanında feodal için çalışmaya, savaş zamanında ise onun uğruna kan dökmeye zorluyordu. Dipnot 160. V. Gordlevski, çeviren Azer Yaran. Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara 1988, sayfa 180. Belki bu açıklama E. Werner'in sultanlığın feodal çözülüşünün ifadesi söylemini ışık tutabilir. Ayaklanmanın gerçek önderi Baba Resul adıyla tanınan ve kutsanan Baba İlyas Horasani'dir. Hareketin örgütlendiği ve yönetildiği karargah Baba İlyas'ın Haraşna'daki parantez içerisinde Amasya Çatköy'ü dergahıydı. İnanç örtüsüyle kitleleri peşinden sürükleyen bu büyük sınıf savaşımın planı ve taktik çizgileri burada çizilmiştir. Baba İlyas'ın Anadolu halkları arasına propaganda için dağıtmış olduğu 60 halifesinden en tanınmışı ve hareketin başkumandanı parantez içerisinde Serveri Leşkeran ise Baba İshak'tır. Şami yani Şamlı lakabını taşıyan Adıyaman yöresinde yaşamış ve propagandasını yürütmüş olan Baba İshak, olasılıkla Şam Bayadı Türkmenlerine mensuptu. Ancak onun yerli Hristiyanlardan ya da Kürt kökenli olduğu da ileri sürülmektedir. Baba İshak'tan sonra Şeyh Edebali, Emircan Baba, Ayna Dövle, Şeyh Osman, Hacı Mihman, Şeyh Edebali Karaca Ahmet, Geyikli Baba ve benzeri gibi birçok babayi halifeleri bilinmektedir. Bunlar arasında hareketle ilgili olarak Türkçe İslamcı yazar ve tarihçilerin ileri sürdüklerinin tam tersine Hacı Bektaş da öne çıkmaktadır. Babayi siyasetinin inançsal temelleri, sayfa 137. Rum, parantez içerisinde Anadolu, Selçukluları döneminde feodal beylere, parantez içerisinde ata beyler, emirler, topraklar sultan tarafından temlik edilmekte ve bunlar üzerinde yaşayan köylülerden vergi toplama hakkı verilen yurtlar olarak bilinmektedir. Toprağı kullanma ile birlikte satış, devretme ve miras hakkı kuşkulu, toprak üzerinde özel mülkiyet kurumu doğmuştur. Dipnot 161. V. Gordlevski çeviren Azer Yaran, Anadolu Selçuklu Devleti, sayfa 130,132. Bu dönemde büyük zenginlikler feodallerin ellerinde yoğunlaşmış olsa da tarım ürünleri, değiş tokuş edilen ya da satın alınan mallar ve mamul mallar savaş ganimeti sultana gidiyordu. Sultanın evlenmesi durumunda ya da başkentte bulunmadığı uzunca bir süreden sonra dönüşünde bu feodallere duyurulur ve onlar da sultanın sarayına armağanlar götürmek zorundadırlar. Sultan gezi ve ziyaretleri esnasında geçtiği yerlerde kendisine güzel erkek ya da kadın tutsaklardan, altın dolu keselerden, Türk ve Arap atlarından ve benzeri oluşan armağanlar topluyordu. Tükenmeye yüz tutan hazine zaman zaman bağışlarla doluyordu. Feodaller sultanı verdikleri haraçlara, durumları gittikçe kötüleşen köylülere fazlasıyla ödetiyorlardı. Perişan durumdaki köylüler dayanılmaz bir zulüm altında bunalıyorlardı. Feodaller köylülere sultanın kendilerine baktığı gibi bakıyor. Böylece ülkede zorbalık ve baskı egemenliği sürüyordu. Elbette ki köylülerin ellerinden ürünlerinin zorla alınmasını, devlete şikayet edilmesi sonuçsuz kalıyordu. Dipnot 162. V. Gordlevski AG'ye sayfa 162-164. Böylece Horasanlı Baba İlyas ve Şamlı Baba İshak, feodal hükümete karşı Sultan 1. Alaaddin'in son dönemlerinden itibaren, parantez içerisinde 1230'dan sonra, oluşmaya başlayan nesnel koşulların tam olgunlaştığı, feodal beylerin köylü ve konar göçer halk yığınlarını ağır haraç ve vergilerle canından bezdirdiği, son 10 yılda yarattıkları ihtilalci babayi siyasetiyle Konya'ya yürümeyi ve iktidarı ele geçirerek eski düzeni yıkıp kendi düzenlerini kurmayı amaçlamışlardı. Daha önceki yazılarımızda işlediğimiz gibi İran'da Zerdüşt Ortodoksizmine karşı yükselen heterodoks, parantez içerisinde aykırı, Mazdekizmin mutlak eşitlikçi ve paylaşımcı siyaseti, heterodoks İslam'ın parantez içerisinde Aleviliğin içine girip yerleştikten sonra isyanlar, kutsal kişilerin yani Ehl-i Beyt ve 12 imamların öcünü alma hareketleri olmaktan çıkmış ve kuramsal komünistik ihtilaller niteliğini kazanmışlardı. 9. yüzyılın ilk yarısında 20 yıl aralıksız süren Babek Hürremi ihtilalci hareketi, onun bir çeşit devamı olan Karmati Alevilerinin ihtilalci siyasetiyle aynı yüzyılın sonlarında yaklaşık 200 yıl süren bir devlet kurmuştu. Bu karmati toplulukları mazdakizmden alınıp geliştirilen toplumcu komünistik düzeni kurdukları kale kentlerinde parantez içerisinde dar al-hicre kuralları içinde uygulamışlardı. Aleviliğin babai siyasetinin de amaçladığı düzen farklı olamazdı.